İzmir Atatürk İlhak Kütüphanesi Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Sanık. Yazarın adı soyadı Yılmaz Güney. Basım yeri ve yılı Özen Basım Evi 1990. Okuyan Ufuk Hakan Eren. Ses kayıt teknisini Hatice Barın. 24 Ağustos 1972. Perşembe. Saat 11. Ahmetoğlu 945'te Medine'den Sayınbeyli ilçesinden doğma. Tufanbeyli ilçesi Bozgüney Köyü. Cilt 8 sayfa 84. Hane 36 nüfusuna kayıtlı. İstanbul Teknik Üniversite son sınıf öğrencisi. Yaşar Yılmaz, Şişhane Eral Kohan'da statik büroda adım adım yaklaşan sinsi tehlikeden habersiz statik betonarme hesabı yapıyordu. Ter içindeydi. Aklında bir yığın rakam vardı ve faşizmi hiç düşünmüyordu. Sık sık saate bakıyordu. Saat 12'de hanın önünde nişanlısıyla buluşacaklardı çünkü. Öğle yemeğinde buz gibi koca bir bardak bira içmeyi düşünüyordu. Öksüzüyle birlikte. Öksüz diyordu nişanlısına. Öksüz büyümüş bir kızdı nişanlısı. Ağustos başlarında gelmişti köyden. Dev genç davasının tutuksuz sanıklarındandı. 3 gündür adı okunuyordu radyoda. İddianame tebliğ edilmeyen sanıklara çağrıydı bu. Geldiği gün savcılığa uğramış, iddianamesini alıp Davutpaşa'daki dev genç duruşmalarına katılmıştı. İşe başlayalı 16 gün oluyordu. Bir arkadaşı sesleniyor. Yaşar, 2. katta ziyaretçilerim var. Anlamadan, ziyaretçiyle herhangi bir bağ kuramadan bakıyor ona Yaşar. Sekreterin yanında diyor ve gidiyor. Elindeki hesapları bırakıyor. 2. kata çıkarken düşünüyor. Kim olabilir? Saat 11:20 geçiyordu. Kimseyi beklemiyordu. Ziyaretçiler. Kim olabilir? Nişanlısı olamazdı. Köyünün öğretmeni Hasan'la gelmişlerdi köyden. Bir akrabasını Almanya'ya yolcu edip dönecekti Hasan. Döneceği zaman uğramasını istemişti. O muydu gelen? Hasan mıydı? Tanımadığı 3 adam. Oturdukları yerden kalktılar onu görünce. Biri yaklaştı. Öteki kapıya doğru yürüdü. 3.'sü 2 adım sağladı. Bıyıkları sarkık, 25-30 yaşlarında, iri yarı dişlek bir adamdı. Yaşar Yılmaz siz misiniz? Benim. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Emniyet, kelepçe, cop, taş duvar... Ansızın görünmeyen ellerin çevresine çelik duvarlar ördüğünü, koptuğunu, insanlardan koparıldığını duydu Yaşar. 3 adamın ortasındaydı. Çalışma masanı görmek istiyoruz dediler. Buyurun. Çıktılar. Merdivenlere inerken ortalarını almışlardı Yaşar'ı. Yatağı yeni değiştirilmiş bir ırmak gibiydi. Nereye, niye götürüleceğini bilememenin tedirginliğiyle doluydu içi. Çevrenin duymasını istemiyordu. Yeni girdiği bir iş yerinde sıkı yönetimci aranıp götürülmek hoş karşılanmayabilirdi. Çalıştığı odaya girdiler. 3 arkadaşı vardı. Proje hesabını yapıyorlardı. Memurlar yapmacık bir tavırla gülümseyerek selamladılar onları. Hemen anladılar. Kıpırtısız ve kuşku dolu gözlerle izlemeye koyuldular. Yaşar'ın kafasında doğurgan sorular canlanıyordu. Masasında ne arayabilirlerdi? Emniyette ne işi vardı? Senin mi bu? Benim. Küçük bir cep defteriydi. Sayfalarını hızla üstün körü çevirip baktılar. Bir takım adresler, telefon numaraları, küçük küçük notlar. Bunu alıyoruz. Cebine koydu bir polis. Çekmecelere, camlı dolaba bakıyordu. Öbürü kapıda durmuştu. Şimdi her şey, yaşayan ve kendilerine duyuran, uyarıcı, sarsıcı bir özellik gösteriyordu. Beton hesabı yaptığı kağıtlar, rapido takımı ve hesap cetveli, kurşun kalemler, silgiler ve arkadaşları. 16 gündür doğru dürüst bir şey konuşmadığı, konuşacak bir şey bulamadığı arkadaşları. Buyurun gidelim dedi dişlek olanı. Bir şey unutmuş gibi ararcasına çevresine bakındı. Arkadaşlarının kaygılı, acıyan gözleriyle karşılaştı. Gülümsedi onlara. Eyvallah. Hiç konuşmadan indiler merdiveni. Saat 12:03 vardı. Hanın önünde siyah bir Volkswagen polis otosu ve terli kırmızı yüzlü bir memur bekliyordu. Arabanın arkasına oturttular. Biri sağına, biri soluna yerleşti. Sıcaktı. Araba hareket etti. Saat 12'ydi. Uzaktan telaşlı adımlarla nişanlısının geldiğini gördü. Hızla yanından geçtiler. Başını çevirip ardından baktı. Boşuna bekleyecekti kapıda. Sonra öğrenecekti götürüldüğünü. Alo, ben Çiçek. 96 numaralı misafir geliyor. Tamam. Demek numarası 96'ydı. Misafir dediklerine göre öyle 2-3 günde bırakmayacaklardı. Dev genç duruşmalarında bir sanık bulunduğu hapishaneden alınarak gözleri bağlı, bilinmediği bir yere götürüldüğünü, 2 gün alıkonulduğunu, bunun yasa dışı bir işlem olduğunu söylemişti. O güne dek sorgunun yalnız poliste, 1. şubede yapıldığını sanıyordu Yaşar. Bu durum kafasını karıştırdı. Beni neden götürüyorsunuz? Yanıt vermediler. Birkaç gündür dev genç davasına gitmiyordum. Onun için mi? Yine ses yok. Sokağa, kaynayan insan seline, göze çarpan kadın ve kızlara bakıyordu. Duruşmalar başlayalı 3 hafta oluyordu. Tutuksuz sanıkların sorgusu genellikle bitmişti. Duruşma yargıcından sorgusunun bir an önce yapılmasını istemişti. Bir iş bulduğunu, gelip gitmesinin işe başlamasını engellediğini bildirmişti. Bir şey söylememişti duruşma yargıcı. Kafasını sallamakla yetinmişti. Anlamsız bir biçimde. Bütün yol boyu niye götürüldüğünü düşündü. Niye sorgusunu yapmamışlardı? Bir bildikleri mi vardı? Yok, ne olabilirdi ki? Duruşmanın ilk günleriydi. Avukatlardan biri tersane işçilerinin bir kısmının gemi olaylarıyla ilgili tutuklandıklarını söylemişti. Sendika üyesi bir işçi ilgilenmesi için ricada bulunmuştu avukata. Tersane işin kurulmasında ön ayak olanlardan biriydi Yaşar. Soruşturma yapıp bırakırlar herhalde demişti avukat. Önemsememişti o gün. Şimdi giderek kökü derinlere varan bir sızı duyuyordu. Arkadaşların tutuklanması şu an duyduğu etkiyi yapmamıştı üzerinde. İlgilenmek gereğinde duymamıştı. Birkaç gün sonra da unutmuştu onları. Evet, unutmuştu. Utancın ezikliği sardı içini. Unutmuş olmanın utancı yeni boyutlar kazandırıyordu düşündükçe. Arkadaşları tutuklandığına göre sormazlar mı tanıdıkları devrimcileri? Onlar da söz etmiş olamazlar mı kendisinden? Tersane işin kuruluşunda emeği geçmişti ama herhangi bir sorumluluğu, örgüsel bir ilişkisi olmamıştı. 1,5-2 yıldan beri de sendika üyelerinden hiçbirini görmemişti. En son Hilmi abiyi bile göreli çok zaman geçmişti aradan. Onlarla ilgili olamazdı. Köyden geldikten 10 gün sonra yayımlanmıştı sık yönetim bildirisi. Vatan haini sabotajcılar yakalandı deniliyordu bildiride. Bürodaydılar. İşe başladığının 2. ya da 3. günüydü. Birkaç mühendis ve öğrenci arasında tartışma konusu olmuştu bu bildiri. Kimse inanmıyordu bu sabotaj iddiasına. Reichstag örneği bir komplo olduğunu söyleyip gülmüşlerdi. Evet, gülmüşlerdi o gün ve bilgiçlik taslamıştı. Reichstag örneğini verip inanmamakla yetinmişlerdi. Sorumsuzluk ve ilgisizlik ıslak bir kırbaç gibi şaklıyordu bilincinde. Utanıyor ve o anlatılmaz sızı bedeni bir uçtan bir uca sararak geçiyordu. Yüzlerce kez gülerken bilgiçlik taslayan hali gözlerinin önüne geliyor, küçülüyordu. O küçük burjuva bilmişliğini acıyla anıyordu şimdi. O bildiri yayınlanalı 13-14 gün oluyordu. Onunla mı ilgiliydi götürülmesi? Yıldız yokuşunu çıkıyorlardı. Niye bütün tutuksuz sanıkların sorgusu yapıldığı halde kendi sorgusu yapılmadı? Gözaltında tutmak için mi beklettiler? Ne düşünebilirler? Hemen hemen her gün duruşma vardı. Sabah 7'de kalkıyordu. Tünelde bir arkadaşın evinde kalıyordu. Sabahları Davutpaşa'ya duruşmalara gidiyor ve akşam dönüyordu ilk günler. Neden yapılmamıştı sorgusu? Neden götürüyorlar? Sendikalı işçilerle mi ilgili? Onlarla eski dostundan ötürü bir şeyler mi düşünüyor polis? Yoksa eski öğrenci olaylarıyla mı ilgili? Neden götürülebileceğini bir türlü çözemiyordu. Köyden ayrılırken eve, eşe dosta bir buçuk ay sonra görüşürüz demişti. Ev sabırsızlıkla, binbir kaygı içinde bekliyordu Yaşar'ı. Çünkü okul bitecekti ve evin, Yaşar'ın umduğu şeyler vardı. Yıllarca süren yoksulluk bitecekti. Sağ salim dönmeliydi eve. İstanbul bize uğur getirmiyor. Ya polisler dövüyor ya tutukluyorlar diyordu gelin. Gelin derdi anasına. Çocukken herkes gelin derdi anasına. Dal gibi ince, her işe koşan, gencecik bir kadındı o zaman. Çok isterdi ana demesini. Diyemezdi. Gelin demeye alışmıştı bir kez. Uğurlarken ağlamıştı gelin. Yine tutuklamasınlar seni gadasını aldığım demişti. Çok korkuyordu tutuklamadan gelin. Çünkü Yaşar dev gençten ötürü 2,5 ay tutuklu kaldıktan sonra dönmüştü köye. Dön de inşallah uzun zaman salmam seni diyordu. İstanbul ve öbür kentlerde öğrenci olaylarındaki ölümler gözlerini yıldırmıştı. Her radyo haberini korkuyla dinlediklerini söylüyorlardı. Gayrettepe'ye gelmişlerdi. Özel bir okuldu burası eskiden. Özel mühendislik okulu. Zemin kata indirdiler Yaşar'ı. Polislerin arasında beklettiler biraz. Bir odaya aldılar sonra. Eski bir daktilo, bir masa, ince bıyıklı bir adam ve dosyalar yalı. Adın ne senin? Yaşar Yılmaz. Ağzında bir şey varmış gibi çiğniyordu polis. Otur dedi bir sandalye göstererek. Oturttular yanındaki sandalyeye. Bir polis ayaktaydı. Yaşar bez ayakkabısının burnuna bakıyordu. Başını kaldırdığında kendisini getiren polislerin odadan çıktıklarını gördü. Kim ulan bu Kamil? Oturan esmer, ince bıyıklı polisi soran. Küçük cep defterini karıştırıyordu dişlerini sıkarak. Sesinin sertliğinden ürkmüştü. Amcamın oğlu olur. Köyden verdiler adresini. Ziyaret edecektim. Vaktim olmadı. Gözlerinin içine sert sert baktı. Yalan söyleme şol eşek. Yalan söyleme. Ankaralı Kamil. Tanımıyor musun? Doğru düz soramaz mısın? Niye sövüyorsun ki? Ayaktaki sözünü bitirir bitirmez ensesini öyle bir tokat vurdu ki dişlerini birbirine çarptı Yaşar'ın. Kes sesini. Ne sorulursa yanıt ver. Yatırırsam görürsün ananı. Tanıyor musun şimdi sen bu Ankaralı Kamil'i? Ben hiç Ankaralı Kamil'i tanımıyorum. Anlayacağız. Bu telefon numaraları kimin? Bunlar da mı amcanın oğlunun? Amcanın kızlarının? İş ararken aldığım mühendislik bürolarının telefon numaraları. Sustu. Dişlerini sıktıkça çenesi oynuyordu. Yanındaki polis boka bakar gibi bakıyordu Yaşar'a. Yazı makinesinin üzerinde bir kağıt vardı. Selim Toprak. Doğum yeri yılı altında verdiği kısa ifade. 15-20 satırlık bir şeydi. Hızla gözden geçirdi, adını gördü. Oku eşoğlu eşek, oku. Yazıyı okunmayacak biçimde çevirdi. Götür dedi sonra yanındaki polise. Kalk lan! Kalktı. Kafası allak bullak olmuştu. Köyden geldikten sonra bir yandan duruşmaları izlerken bir yandan da iş arıyordu. Sular idaresine de uğramıştı. Öğrencilik döneminden tanıdığı, aynı üniversitede kısa bir süre asistanlık yapan bir arkadaşı görmüştü orada. Selim Toprağı. Duruşmalar nasıl geçiyor demişti. Gazetelerden pek bir şey anlamıyoruz. Nasıl? Millet boyun mu büküyor yoksa namuslu mu davranıyor? Duruşmalar iyi gidiyor demişti ona. Yalnız nasıl temizleyecekler bu işi? Nasıl hesap verecekler? Adaletin sıkı yönetiminde işine. Millet boyun mu büküyor yoksa namuslu mu davranıyor diyerek dışarıdan gazel okuyan Selim Toprak bunları mı söyledi polise? Bir kat daha indiler. Üstünü aradılar. Kemerini aldılar. Bir kemer diye yazdılar. İnce koridorun sağında ve solunda sıra sıra hücreler vardı. Geçerken küçük hücre deliklerinden içerisini görmeye çalıştı. Karanlıktı. Bir şey göremedi. En sonunda tuvaletin bitişiğindeki hücreye koydular. Kapadılar demir kapıyı. Bir şey istersen aldırırız. Cigara falan gibi dedi polis. İki bafra. Para verdi. Polisin uyumlu ayak sesleri yankılanarak uzaklaştı. Ses uzaklaştıkça yoğun bir yalnızlığa gömülüyordu. Zayıf bir ampul yanıyordu tepede. Tahta çerçeveli bir yatak vardı. 1,5-2 metre eninde. 2-2,5 metre boyundaydı hücre. Duvarlarda çizilerek yazılmış yazılar çarptı gözüne. İyice görebilmek için eğildi. Kahrolsun faşizm. Zulüm mutlaka yenilecektir. Evet, beğenmediğiniz götü boklu işçiler, köylüler bir gün dünyayı değiştirecektir. Faşizm devrimcilerin hocasıdır. Zafere kadar savaşacağız. Arkadaş, sakın paniğe kapılma. Kimler geçti buradan? Nasıl geçtiler? Titriyordu. Bez bir ayakkabı, ince bir gömlek ve eski bir pantolon vardı üstünde. Yatağa uzandı. Gözlerini tavana dikti, nişanlısını düşündü. Öksüzüm dedi, içi sızladı. Gözü puslandı hafiften. Öğrenmiştir götürüldüğünü. Arar mı? Yok. Nereden arayabilir? Başka kim arar sorardı Yaşar'ı. Günlerce, aylarca bırakmasalar ya da bir kurşun sıksalar kafasına, assalar bir kuyuya kim arardı? Var mıydı arayacak kimsesi? İşçi arkadaşları tutuklandığında ilgilendi mi kendisi? Aklına geldi mi onların çocukları? Aç mı, susuz mu, bir ihtiyaçları var mı bu çocukların dedi mi? 12 Mart'tan sonra devrimci avına çıkan güçler karşısında ne yaptı? Kimseyi aradı mı? Aramak, aranılmak, düşünülmek, kimsesizlik duyguları kıpır kıpır oynadı bilincinin derinliklerinde. Şimdi sıra kendisine gelmişti. Kim arayacak Yaşar'ı? Aklına kimse gelmiyordu öksüzden başka. Başını duvardan yana çevirdi. Zulüm mutlaka yenilecektir. Üşümesi gelişiyordu. Dağıtma kendini oğlum Yaşar diyordu. İşi büyütmene gerek yok. Dur bakalım sabırlı ol. Yeniden zorladı beynini. Soğukkanlı olmalıydı. Selim neler söyleyebilirdi? Çok çok konuştuklarını anlatabilirdi. Bunun için ne kadar tutarlardı adamı? Kahrolsun faşizm. Geçmiş öğrenci olayları mı? Bir ihbar. İşçilerin tutuklanmasıyla ilgili olamaz mı? Faşizm devrimcilerin hocasıdır. Ayak sesleri, madeni gürültüler. Doğruldu. Demir kapının küçük deliğinde bir asker yüzü göründü. Bir ekmek uzatıldı. Aldı ekmeği. Kapının altındaki aralıktan melemin bir kap itildi. Pırasaydı. İsteksiz bir iki kaşık aldı. Ekmeği yatağa koydu. Tabağı aralıktan dışarı itti. Bir cigara yaktı. İki cigarası daha vardı. Kapıyı yumrukladı. Nöbetçi polisin sesi duyuldu. Ne istiyorsun? Şey, tuvalet. Ayak sesleri. Kapının deliğinde polisin tatsız yüzü. Lokmasını çiğniyordu. Ne istiyorsun? Tuvalet dedi çekinerek. Ya ne biçim adamsınız? Yemek de yedirmez oldunuz dedi. Söylenerek gitti. Çok sıkışmıştı. Neredeyse altına iş yiyecekti. Tepiniyordu olduğu yerde. Kahrolsun faşizm. 10-15 dakika geçti. Gelen giden olmadı. Bir köşeye ya da yatağa işemek geçti içinden. Ya uzun süre kalırsa, ıslatırsa yatağı. Boncuk boncuk ter birikiyordu alnında. Soğuk soğuk. Yatağa uzandı. Ayaklarını duvara dayadı. Basınç azalır, direnmek gücü çoğalırdı belki. Zulüm mutlaka yenilecektir. Dayanamıyordu. Bafra paketini boşalttı. İki cigarası kalmıştı. Birini yaktı. Öbürünü gömleğinin cebine koydu. Paketi eşedi. Karyolanın altına gizledi. Tabakları topluyorlardı dışarıda. Deliğe yanaştı. Sakallı zayıf bir genç hafif hafif topallayarak geçiyordu. Ardında bir polis. Çekil ulan geri. Bakma delikten, dedi polis. İki kişi daha götürdüler tuvalete. Az sonra demir kapısı açıldı. Çık. Çıktı. İçerken başında bekledi polis. Utandığından olacak zor iş yedi. Hemen döndü uzandı yatağa. Rahatlamıştı. Son cigarasını da yaktı. Kafasını kurcalayan binlerce soru tedirginliğini çoğaltarak yoğunlaştırarak ürüyordu. Tırnağını yiyordu. Az sonra yenecek tırnağı da kalmadı. Bir gerçeği bütün gerçekliğiyle yeni yeni kavruyordu. Gerçeğin adı duvarda yazılıydı. Kahrolsun faşizm. Öğle yemeğinde ne düşünüyordu? Koca bir bardak bira içecekti. Soğuk, buz gibi bir bira. Demek daha önceki günlerde rakı içerken, bira içerken polis hücrelerinde insanlar vardı. Belki baskı ve işkence altındaydılar ve o an Yaşar bira içiyordu. O gülerken, hayatın akışına kendini kaptırmışken, başkaları binbir acı içinde kıvranıyordu demek. Utandı. Cesaretle üstüne gidemedi utanç kaynağının. Köklerini arayamadı, kaçtı. İki olmuştu saat. Nöbetçi polis kapıyı açtı. Neyin varsa al dedi. Neyi vardı ki Yaşar'ın? Duvardaki yazılara baktı. Zulüm mutlaka yenilecektir. Arkadaş, sakın paniğe kapılma. Hücrelerin önüne geçerken yan gözle bakıyordu hücre deliklerine. Hiçbir şey göremiyordu. Karanlıktı hücreler. Koridorun ucundaki masaya vardılar. Bir polis oturuyordu. Adını buldular kağıtlarda. Kemerini verdiler. Kemerini takarken polislerin sırtı dönüktü Yaşar'a. Masaya dayamışlardı kollarını. Aralarında konuşuyorlardı. Kır saçlı, iri yarı biri gelince toparlandılar. Bu ne tedbirsizlik? Sanığa sırtınızı dönmüşsünüz. Apar topar üst kata çıkardılar. Baldırına bir tekme vurdu polisin biri. Eşşoğul eşek, senin yüzünden azar işittik. Üst katta bir süre koridorun köşesinde beklettiler. Yanında asık yüzlü bir polis duruyordu. Kimse bir şey söylemiyordu. Evraklar bir odadan öbürüne telaşla dolaşıyordu. Bir polis geldi. İki paket bafra ile parasının üstünü verdi. Şu yan odada bekleyin dedi. Bir polis odaya soktu Yaşar'ı. Bir yer gösterdi. Otur. Oturdu. Sabırsızlanıyordu. Hesap cetvelini emanet aldık. İş yerinde işi dağınık bıraktık diyordu. Bir polis göründü kapıda. Yabancı değildi yüzü. Ama nereden tanıdığını çıkartamadı. Ortadaki masaya kıçını iliştirdi. Kollarını göğsüne kavuşturdu. Gülümseyerek bakıyordu Yaşar'a. Sizinle daha önceleri de karşılaşmıştık galiba dedi polis. Hiç yabancı gelmiyorsunuz. Hiç yabancı gelir mi Yaşar? Öğrenci eylemlerine katılmış bütün polisler bilirdi onu. Olabilir dedi Yaşar. Gülerek anlamlı anlamlı başını salladı polis. Siz dolmuş şoförü müydünüz? Dalga geçiyordu. Tanıyordu, konuşmak istiyordu. Ama anladı Yaşar. Ne umuyor olabilirdi? Değilim. Şoför değilim. Çok şey biliyor duygusu vererek kafasını salladı yine. Yılıştı. Şoför değilsin demek. Öğrenciyim. Son sınıfta tek dersten bekliyorum. Hangi dersten? Kanalizasyon. Ya, Şişli yurdunda hiç kaldınız mı? Belki oradan ısırıyor gözüm. Demek nerede kaldığını bilmiyor polis. Evet, orada kalıyorum. Ya gidip müdürden sorarlarsa, sizde böyle böyle bir öğrenci var mı derlerse, yalan söylediği çıkarsa, hemen ekledi. Orada kalıyorum ama gayri resmi. Ne demek gayri resmi? Kaçak kalıyorum yani. Bundan sonra kaldığı yer sorulursa Şişli yurdunda diyecek ve direnecekti. Gerek önceki polis deneylerinden, gerekse Militana Notlar kitabındaki örneklerden bunu öğrenmişti. Yalan da olsa ilk söylediğinde ısrar et. Evet, öyle yapacaktı. Tünelde tatilde olan bir arkadaşının evinde kalıyordu. Evde ne var ne yok bilmiyordu. Herhangi bir tatsızlığa neden olmamak için söylemeyecekti orasını. Bir polis girdi. Gidiyoruz. Tek sözcük. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Açıklama yok. Yalnızca gidiyoruz. Dışarı çıkardılar. Saat 3'tü. Yine siyah bir Volkswagen'e bindirdiler. Yanına birisi oturdu. Kelepçe. Ne gereği var? Kaçacak göçecek değilim. Kelepçeyi bileklerine geçirdiler. Terminin soğukluğu, taşıdığı anlam içini ürpertti ilk etkide. Polis gülüyordu. Ağzı soğan kokuyordu. Kaçmazmış. Arkadaşın pek suçu yokmuş zaten. Öbürleri de güldüler. Araba yıldızdan aşağı iniyordu. Oğlum Yaşar, bu işin sonu bok. Dağıtma kendini, soğukkanlılığını bozma. Sıra beklemeden arabalı vapura girdiler. Nereye, neden gidiyordu? Selimiye'ye, savcılığa mı götürecekler? Belki de. Bu adam tutuksuz olduğundan duruşmalara gelmiyor. Tutuklarsak gözümüzün önünde olur demiş olamazlar mı? Dev gençle ilgili bir sorgu. Selim Toprak. Açıklık kazanmamış sorular. Belki bin kez aynı şeyleri düşündü. Ve sık sık hücre duvarındaki yazılar geldi gözünün önüne. Kahrolsun faşizm. Zulüm mutlaka yenilecektir. Arkadaş, sakın paniğe kapılma. Çevreye her şeyi ilk kez görüyormuş gibi ve bir daha göremeyecekmiş gibi bakıyordu. Dağıtma kendini arkadaş dedi kendi kendine. Bir adam ayran içiyor. Bir çocuk araba kullanmaya özeniyor. Canı çektikçe klakson çalıyor. Anası babası engel olmaya çalışıyorlar ona. İsteklerinin engellenmesine kızıyor çocuk, ağlıyor. Bir adam ayakkabısını boyatıyor. Arabasının camlarını siliyor bir başkası. Öndeki polis gazete okuyor. Her şey ayrıcalık kazanmıştı. Her şey büyük bir dikkatle izliyordu. Karşıya geçtiler. Selimiye'ye dönmediler. Haydarpaşa Köprüsü'nden geçerlerken emniyet amirliği önüne dedi biri. Kadıköy Emniyet Amirliği'nde işi neydi? 6-7 ay önce Kalamış'ta bir arkadaşına bir bisküvi kutusu dolusu kitap emanet etmişti. O da kömürlüğe saklamıştı kitapları. O mu öğrenildi? Onun için mi götürüyorlar? Araba Kadıköy kaymakamlarının önünde durdu. Hiç kimse inmedi. Öndeki polis saatine baktı ve gazetesini okumaya koyuldu. Yanındaki vapur yolcularını izliyor, daha çok açık kimli kadınlara, kızlara uzun uzun bakıyordu. Yaşlı şişman bir kadın arabanın içine, Yaşar'a ve kelepçesine kuşkuyla bakarak geçti. Yüzündeki değişimi kaçırmadı Yaşar. O insana özgü, kaygı acı karışımı bileşim çok duygulandırdı Yaşar'ı. İzledi o şişman kadını. 5-10 adım yürüdükten sonra döndü baktı. Üzgün, kaygılı. Elinde yara dolu bir file vardı. Domates, yeşil biber, maydanoz. Gözlerini ayırmadan bakıyordu ona Yaşar. Acıyla başını sallayarak, sık sık ardına bakarak kalabalığın içinde kayboldu kadın. Bir genç kız gülerek, hayat dolu kokular saçarak geçti yanlarından. Öksüz geldi aklına. Yarım saate yakın beklediler. İnsanları seyretti Yaşar. Tek tek düşünmeye çalışıyordu üstlerinde. Başaramıyordu. Onlara düşünürken araya bütün kuşku ve kaygılarıyla kendi durumu giriyordu. Bir minibüs durdu hemen arkalarında. Gazete okuyan indi. Minibüse gitti, bir adamla konuştu. Ne oluyordu? Kendilerinden yana bakıyorlardı. Kalk dedi yanındaki. Minibüse giderken bir arkadaşının karısını gördü uzaktan. Dalgın yürüyordu. Açtılar kelepçesini. Minibüse bindirdiler. En arka koltukta oturan adamın yanına oturttular. Kısa kollu bir gömlek giymiş genç bir adam. Siteni bacağının arasına gizlemişti. Bir başka genç alışkın davranışlarla ustaca taktı bileklerine kelepçeyi. Yine kelepçenin soğuk demiri kaygıyla içini ürpertti. Şoförün yanında kır saçlı, yeşil gözlü, yaşlı bir adam kıpırtısız donuk onlara bakıyordu. Hareket ettiler. Haydarpaşa Köprüsü'nden geçerken öndeki bir el işareti yaptı. Dizime yat dedi yanındaki Yaşar'a. Boynuna çökerek dizine yatırdı. Bir battaniye örttüler üstüne. Döşemeyle battaniye kokusu arasında kaldı. Alışkın eller uzandı battaniyenin altına. Pamuklu, meşin bir gözlük geçirdiler kafasına. Her şey karardı. Ne olurdu? Dev genç duruşmasında konuşan arkadaşın sözleri geldi aklına. Ürküttü. Sola dönersek Selimiye'ye gidiyoruz diyordu. Sağa döndüler. Ankara asfaltında olmalıydılar. Karanlığın da sıkıntısıyla su gibi terlemişti. İşlek bir yolun bütün gürültülerini bir anda aklında tutmaya çalışıyordu. 15-20 dakika sonra sağa döndüler. Nereye gidiyorlardı? Korku, kaygı, kuşku içindeyken o şişman yaşlı kadın geldi aklına. Onun üzgün, acıyla bakan yüzü. Son gördüğü genç kızın canlı yüzü, gülüşü ve hücre duvarına tırnakla çizilen yazı. Arkadaş, sakın paniğe kapılma. Araba çakıllı bir yola girdi. Az sonra da durdu. Çakılda yürüyen ayak sesleri, ağaç yapraklarının hışırtısı. Kapı açıldı. Aldılar üstünden battaniyeyi. Kalk, dediler. Doğruldu. Kolundan tutarak indirdiler. Çakılların üstünde yürüttüler. Ayağını kaldır, merdivenden çıkıyorsun. 3 basamak çıktılar. Kent dışında sessiz bir yer olmalıydı. Kapılar açıldı kapandı. Merdiven iniyorsun. 6-7 basamak indi. Sonra sağa sola çarptı. Tökezledi. Bir kapı gıcırdayarak açıldı. Sürüklenerek değişik kokularla bir yere girdiler. Hiçbir şey göremiyordu. Gözlüğün lastiği kafasını sıkıyordu. Otur. Korkarak oturdu. Buna kıç yordamıyla oturmak diyordu Yaşar. Kapı gıcırdayarak kapandı. Bir kibrit çakıldı. Tanımadığı bir cigara kokusu yayıldı. Karanlığın içinde kendi kendine çoğalarak, çoğalana yetmeyerek bekliyordu. Hiç ses yoktu. Çıt çıkmıyordu. Korkuyla dinliyordu. Bir soluma sezdi. Başında biri olmalıydı. Soluma yaklaştı. Kokusunu duydu. Bir el gözlüğünü çıkardı. Karşısında soluk yüzlü, avurtları çökük, zayıf, uzun boylu bir adam duruyordu. Soluyuşu hırıltılıydı. Kır saçlıydı. Kelepçesini açtı. Üstünü çıkart. Gömleğinin düğmelerini çözerken kendisini getiren yeşil gözlü adam elinde bir fotoğraf makinesiyle girdi telaşla. Dur dedi. Durdu. Onunla gelen onbaşı numara yazılı bir levhayı göğsüne tuttu. Flaşlar patladı üst üste. Önde ve yandan resmini çekip gittiler. Ceplerini boşalt. Ceplerini boşalttı. Soyun. Gömleğini pantolonu çıkardı. Donu kirliydi, utandı. Çoraplarını da çıkar. Ayakları terlemişti. Kokuyordu. Çoraplarını da çıkardı. Masanın üstüne attı. Masanın üzerinde çeşitli büyüklükte ve kalınlıkta zincirler vardı. Cebinden çıkanları ayırıyordu, parayı sayıyordu. 125 lira dedi adam. Parayı ayakkabının içine koydu. Bir kağıda adını, eşyalarını, parasını yazdı. İmzalattı Yaşar'a. Birer ince ve kalın çizgileri yan yana olan bir pijama verdi. Dizleri ve paçaları kurumuş kan lekeleriyle doluydu. Kirliydi. Sası sası, ekşimiş ter kokuyordu. Yaşar pijamaları giyerken adam da pantolonu, ayakkabıyı, çorabı, saati, iki paket cigarayı gömleğinin içine koydu. Kollarıyla sararak bağladı. Sonra masadan uygun iki zincir seçti. Kollarını 6, ayaklarını da 27 numaralı anahtarla zincirledi. Ayağındaki zincir daha kalındı. En çok bir karış aralayabiliyordu. Bir yer girdi. Elinde bir tıraş makinesi tutuyordu. Başını. Ayakta 0 numaraya vurdular saçlarını. Önüne döküldü saçları. Dipleri kepekliydi. O şişman kadının yüzü. Daha da üzülerek canlandı gözden önünde. Yatağa yatacaksın. Hiç kıpırdamak yok. Burada disiplin çok kuvvetlidir. Nöbetçi seni gözlüyor kapıda. Vur emri var. Kimseyle konuşmak, kendi kendine konuşmak, şarkı türkü söylemek, pencereye gitmek, yataktan çıkmak yasaktır. Nöbetçi ses isterse ses vereceksin. Eşyaları ve artan zincirleri alıp gittiler. Yalnız kaldı Yaşar. İki küçük karyolaya sığacak büyüklükte daracık bir zemin odasıydı. Küçük bir masa, yatağa uzandı. Cılız kirli bir ampul sarkıyordu tepeden. Küçük pencere öyle sıkı bir biçimde kapatılmıştı ki gece mi gündüz mü belli olmuyordu. Hem gazete kağıdı hem de koyu renkli küçük bir perdeyle örtülmüştü. Zincir bileklerini sıkıyordu, acıtıyordu. Odanın kapısında apartman kapılarına takılan o küçük merceklerden vardı. Kapıdan hiç ayrılmayan nöbetçi sık sık eğilip bakıyordu delikten. Solumasını duyuyordu. Odada tek bir yazı vardı. Çerçeveleyip camlayıp asmışlardı duvara. Komünizm Türk milletinin düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk. Yatakta, yastıkta, pijamada kurumuş, kararmış kan lekelerine baktı. Bir daha buradan çıkamayacağı duygusu sulaktaki arsız bir ot gibi gelişiyordu. Ses ver komünist! Kapıdaki nöbetçiydi. Ses ver!